Ayrım 22, sayfa 237. Joyce'nin odasını bulana dek geçen 5 dakika boyunca çılgınlar gibi oradan oraya koşturdu. Girişte duran görevli kadın bilgisayardan Nina'nın adını bulamadı. Sonra Joyce'u yanlış odaya gönderdi. En sonunda doğru kapıyı açtığında Frank ve Nina'yı yatakta oturmuş sakin sakin televizyon izlerken buldu. Nina'nın kolu askıdaydı. Saçına da bone takmışlardı. Bir an Joyce'un gözüne son derece oturaklı ve yetişkin biri gibi göründü. Ama Nina Joyce'u görür görmez gözyaşlarına boğuldu. Anneciğim. Ah canım dedi Joyce yatağa otururken. Tamam canım ben buradayım. Gelmem biraz vakit aldı özür dilerim. Geçti. Özür dilerim anne dedi Nina burnunu çekerek. Sana bir şey olmadı ya. Joyce Nina'nın başının üzerinden bakıp kaşlarını soru sorar gibi bir ifadeyle kaldırdı. Frank yavaşça ama gülümsemeden başını salladı ve ona olan biteni sonra anlatacağını işaret etti. Alçıya alınmadı mı diye sordu Joyce. Köprücük kemiğinde olmuyormuş dedi Frank. Nina sağlam koluyla Joyce'un boynuna asılıp bir bebek gibi göğsüne yattı. Hemşire kontrole geldiğinde Joyce Frank'e koridora çıkmasını işaret etti. Frank ona sıkıca sarıldı. Burada olduğun için çok mutluyum. Annesinin yanında olmasını çok istedim. Özür dilerim Frank diye fısıldadı Joyce. Elimden geldiğince hızlı geldim. Joyce geri çekildi. Ellerini koltuk altına yerleştirip doktorlar tam olarak ne dedi diye sordu. Kendine geldikten sonra halsizliği geçti. Doktorlar sarsıntının kalıcı bir etkisi olacağını düşünmüyorlar. Yakınlardan bir otel odası bulamadığım için bu gece burada kalmasına izin verdiler. Biz de onunla kalabiliriz. Saatte bir uyandırmamız gerekiyor. Anne diye seslendi Nina, acil bir şey varmış gibi. Joyce ve Frank içeri koştular. Nina televizyona işaret etti. Simpsonlar dizisi başlamak üzereydi. Cadılar Bayramı için hazırlanan özel bölümlerden biri tekrar gösteriliyordu. Ağustos'ta Cadılar Bayramı mı diye sordu Joyce. Neden olmasın dedi Nina, sabırsızlanmaya başlayarak. Joyce ve Frank yatağın iki ucuna oturdular ve üçü birlikte yaratıkların Bart'ı yalayıp yutmalarını izledi. Frank yastığın altından Joyce'un eline uzandı ve sıkıca tuttu. Catelyn alt katta bir tuvalet bulmuştu. Nina'nın odasını aramaya başlamadan önce Joyce'un saç fırçasını ve kağıt havluları kullanarak elinden geldiğince düzgün görünmeye çalıştı. Asansörü beklerken biri arkasından dirseğine yakaladı. Neyse buradasın dedi Buddy. Burada ne işin var diye bağırdı Catelyn. Ne hoş bir karşılama böyle dedi Buddy birlikte asansöre binerlerken. Buddy buraya nasıl geldin? Uçarak diye espri yaptı Buddy ama Catelyn gülmedi. Saat 2 gibi bizim evin yakınlarında bir teslimatım vardı. Ben de gerçekten eve uğradım. Araba yerinde yoktu. İçeri girince masanın üzerinde çantanı gördüm. Evdeki tüm çekmeceler açıktı. Ben de endişelendim. Telefonun yanına gittiğimde bir mesaj olduğunu gördüm. Arayan Frank Tabaknik'ti. Kızları bir kazada yaralanmıştı ve o da Joyce'u arıyordu. Numaralarını bulamadım. O yüzden ben de polisi aramadan önce evlerine uğradım. Evlerin arka kapısının sonuna kadar açıktı ve telesekreter yanıp sönüyordu. Ben de mesajları dinledim ve senin Joyce'la birlikte buraya gelmiş olacağını düşündüm. Arabaya atladım ve uçarak geldim. Gerçekten Cat, ne kadar hızlı geldiğimi bilemezsin. Catelyn başını iki yana salladı. Burada olduğuna inanamıyorum. Catelyn Nina'nın odasının kapısını aç. Yardım sonunda yetişti dedi. Joyce ve Frank gece Nina'nın yanında kalmak üzere hazırlıklara başladıklarında Buddy Catelyn'in bakışlarını yakalayıp saatine baktı. Catelyn başını salladı ve bana 2 dakika ver dedi. Catelyn Joyce'u koridora çıkartıp onun arabasının anahtarlarını istedi. Ben Buddy ile giderim. Senin arabanı da evine bırakırım. Catelyn kendi arabasının anahtarlarını ona bıraktıktan sonra benimkileri döndüğün zaman getirirsin diye ekledi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi Joyce vedalaşırken sarıldıklarında. Ben teşekkür ederim dostum. Buddy otobana doğru ilerlerken Catelyn gözlerini kapadı. Massachusetts tabelasını görmek için başını kaldırdı. Epey yoruldun ha dedi Buddy onun dizine hafifçe vurarak. Buddy dedi Catelyn koltuğunda dikleşti ve tutulan omzunu ovmaya başladı. Senden bir ricam var ama soru sormak yok. Bir sonraki mola yerinde durmamı mı istiyorsun? Ciddiyim Buddy. Bir şey yapmanı istiyorum ama bunun nedenini bana hiçbir zaman sormamalısın. Buddy Catelyn'e baktı ve onun gözlerini ayırmadan kendisine baktığını gördü. Tamam. Rockport'a gitmemiz gerekiyor. Sen beni orada bırak. Sonra tabakniklerin evinde buluşalım. Peki dedi Buddy kabullenerek. Tamam Catelyn başını sallayarak. Teşekkürler dedi. Eve giden yolda ilerlerken arabada piyano konçertosu çalıyordu. Belli belirsiz seçebilen mezarlık kapısının yanından geçtikleri sırada Hal'den de bizimle gelmesini isteyeceğim. Jack'e de söyleyeceğim dedi Catelyn yumuşak bir sesle. İyi olur dedi Buddy. 25 yıl oldu. Buddy bir süre konuşmadı. Onun hakkında hiç konuşmuyoruz değil mi Cat? Sen onun hakkında konuşmak istemedin. Seni çok üzdüğünü söyledin. Ben mi dedim? Tabii sen dedin. Onun adını duyunca kalbine bıçak saplanıyormuş gibi hissettiğini söyledin. Buddy kaşlarını çattı. Kötü bir günümde söylemiş olsam gerek. Belki herkes üzerime gelip nasıl olduğumu sorduğu içindir. Ama Cat hiçbir zaman demek istemedim. Bir daha onun hakkında konuşmak istemiyorum demek istemedim. Catelyn sessiz kaldı. Ömür boyu mu dediğimi sandın? Sanırım. Geçen tüm bu zaman boyunca mı? Buddy kafasını sağa sola salladı. Ben senin dayanamadığını düşünmüştüm. Catelyn müziği kapadı. Onca yıldır konuşulmamış üzüntü ve işitilmemiş taziyeler. Belki onun hakkında konuşmaya dayanamayan bendim ve bunu senin üzerine attım. Özür dilerim Buddy, özür dilerim. Gerek yok, gerek yok. Catelyn parmak uçlarıyla Buddy'nin yanağına dokundu. Yolda onun hakkında Joyce'la konuştum. Ona kamyonlardan bahsettim. Kamyonları ne kadar sevdiğini anlattım. Hatırladın mı? Kamyonlar ve kahveli dondurma. Kahveli dondurma. Bunu ona anlatmadım. Bu babanın işiydi. Danny Levin. Amerika'da yaşayan ve kahveli dondurmayı, çikolatalı veya vanilyalı ya da çilekli dondurmayı tercih eden tek çocuktu. Herde de Danny hakkında konuşmalıyız dedi Catelyn yumuşak bir sesle. Ben konuştum yani konuşmuştum. Ne dedi? Catelyn ağlıyordu. Kendini çok suçlu hissediyormuş gibi geldi bana. Danny'yi koruması gerekiyormuş gibi ama Buddy derin bir nefes aldı. Ama terapi yoluyla bunun üstesinden geldiğini söyledi. Fakat senin için hala endişeleniyor. Sen hala, dur bakayım ne demişti, bunu atlatamamışsın. Ama insanın çocuğunu, bebeğini kaybetmesinin nasıl bir şey olduğunu anlayamıyorum. Hiçbir zaman atlatamıyorsun. Sadece nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama sadece yaşlanıyorsun ve yaşam da devam ediyor. Bunu sana ne zaman söyledi? Önceki gün dükkana geldi, öğle yemek yedik. Catelyn ışıkları geçerlerken Buddy'nin profiline baktı. Peki Jack? Jack'le de ne hakkında konuşmadım dedi Buddy. Bana hiç sormadı. Sana sordu mu? Hayır diye fısıldadı Catelyn. Ona bunu hiçbir zaman sormamasını nasıl öğrettim acaba diye düşünerek. Catelyn sol elini Buddy'nin direksiyonu üzerine, sağ elini üzerine koydu. Buddy köprüden geçerlerken evlerine sapan yolu geçip de Rockport'a doğru ilerlerken Catelyn'in parmaklarını avucunun içinde tuttu. Buddy Catelyn'i Rockport'taki dükkanın önünde bıraktı. Etraftaki tek ses sokak lambalarının sisin içindeki titreşimleriydi. Orada görüşürüz dedi Buddy ve uzaklaştı. Catelyn Joyce'un tarif ettiği yerde haki renkteki Corolla marka arabasını buldu. Park biletini cebine koyup arabaya bindi. Gloucester'a geri dönerken geçen 10 dakika içinde Catelyn'in duyularının keskinleştiğini hissetti. Yağmur yağmıştı, o yüzden yol farlarının ışığında parlıyordu. Pencereyi açıp havadaki nemden dolayı iyice keskinleşmiş gübre, deniz, bitki özleri, hanım eli, çimen ve tekrar deniz kokusunu içine çekti. Catelyn mutluluk içinde ürperdi. Kocam benim düşündüğümden de iyi bir adam. Çocuklarım eve döndü. Eylül'de okula geri döneceğim. Gerçek bir dostum var, kanseri atlattım. Tanrım sana şükürler olsun. Buddy, Hal ve Jack hayatımda olduğu için şükrediyorum. Pat, May ve Arv için şükrediyorum. Babaannem ve zavallı annem için. Sağlığım için, Joyce için. Kitaplar ve işim için. Anaokulundaki çocuklar ve bahçem için sana şükrediyorum. Bahçedeki hayatım için. Bu ağaçlar için. Bu güzel kokulu gece için. Yüzüme vuran bu rüzgar için. Deney için sana şükrediyorum. 25 yıldır onun için hiç şükran duymadım, değil mi? Tanrım hiç doğmamış olmasını dilediğim için beni affet. Deney için şükrediyorum. Onu sevmeme izin verdiğin için, onun sevgisi için, tüm çocuklarım için şükürler olsun. Amin dedi Catelyn. Joyce'un park yerine arabayı bırakıp kaldırımın kenarında onu bekleyen Buddy'nin kamyonetine doğru ilerlerken. Amin. Eylül. Tabakniklerin bahçesinde hem çeşitli dinlerin bir araya geldiği bir kutlama havası vardı, hem de bahçe bir inşaat alanı gibi görünüyordu. Rahip kısa kollu bir gömlek üzerine rahiplik yakasını takmış ve koyu renk pantolon giymişti. Haham ise lacivert bir takım giymiş ve takkesini takmış herkesle el sıkışıyordu. O sırada arkasında bir kepçe bağlı olan kamyon evin önünde durdu. Steve diye seslendi rahip Sherry. Neden büyük kamyonu getirdin? Kusura bakmayın peder dedi Steve. Bu işi bugün halletmem gerekti. Burası da yolumun üstüydü. Şşt dedi rahip. Rahip Sherry heykeli bahçeden söküp ona büyük bir memnuniyetle kapılarını açan lupoların bahçesinde koymak için birilerini ayarlamıştı. Rahip bunun için pazar günü saat 3 olarak tarih belirleyince Joyce birkaç komşuyu çağırıp bahçede bir parti yapmanın uygun olup olmayacağını sormuştu. Rahip Sherry çok iyi olur demişti ve Lucostaları da çağırmayı önermişti. Joyce onların evine kadar değiştirdiğini göreceklerini düşününce biraz tedirgin olsa da Rahip Sherry'nin teklifini kabul etmişti. Çimlerin üzerine birçoğu düzenlemecilere yardımcı olmak için erkenden gelen, Levinlere ait olan çeşit çeşit plastik sandalyeler konmuştu. Buddy ve Hal, Joyce'un komşuları Ben ve Eric'le birlikte bahçeyi düzenlediler. Jack ve Ed mutfakta çilekli tatlıyı süsledi. Catelyn, Joyce'un arkasından evin girişindeki merdivenlere kadar gelip gazetedeki haberleri gördün mü? Joyce evet anlamında başını salladı. Rockport gazetesinde uyuşturucu işindeki 7 kişinin yakalandığı yazıyordu. Gloucester gazetesinde de Cape Ann'deki uyuşturucu olaylarının suçluları Rus ve İrlandalı oldukları yazıyordu. Hey bakın kimler geldi dedi Rahip Sherry, kaldırımın kenarına park eden Lycosta'ları işaret ederek. Rahip siyah deri çantasını sıkıca kavrayan Mary'nin kapısını açıp onu tanıştırmak için bahçeye kadar ona eşlik etti. İnce ve uzun boylu olan Joe da arkalarından geldi. Bir sigara yakıp sanki Disneyland'daymış gibi evi incelemeye koyuldu. Joyce Mary'i içeri davet etti ama Mary utangaç bir tavırla gülümseyerek "Belki daha sonra" dedi. Lou ve Marge Bono gelince Lucostaların keyfi yerine geldi. Rahip onları diğerleriyle tanıştırdı. "Çocuklarımızın hepsi birlikte büyüdü" diye açıklamada bulundu Lou içecek servisi yapan Frank'e. "Buraların o zamanki halini görecektiniz" deyip bir bardak diyet kola aldı. Çocuklar bir o evde bir bu evde koşturup dururdu. Belediyeden "Dikkat, çocuklar oynuyor" işareti koymasını istemiştik. Hala yerinde duruyor değil mi Marge? Frank konuklarla tanışmak için Nina'yı yanına çağırdı. Evin girişindeki merdivenlerde arkadaşı Sylvia ile oturmuş ayak tırnaklarını boyayan Nina istemeye istemeye ayağa kalktı. "Ah ah, bu yaşlar pek zordur" dedi Marie Lucasto Frank, Nina'nın uygunsuz davranışları yüzünden özür dilemeye başlayınca. Lupolar gelince herkes sustu. Olsa olsa en fazla 1,50 boyunda olan Teresa, dantel beyaz yakalı siyah krep bir elbise, ayağına da yeni bir çift Nike ayakkabısı giymişti. Doğrudan doğruya heykelin yanına gidip sanki çok sevdiği bir ahbabıymış gibi yanağını okşadı. Annesinden birkaç santim uzun ve biraz daha şişman olan Lena, siyah dar bir pantolon ve pembe bir tunik giymişti. Manikürlü ellerini beline koymuş bir kez daha Joyce'dan özür diliyordu. "Bahçenize gömülen o şeyler için gerçekten üzgünüm" dedi. "Sen neden özür diliyorsun ki? Senin hatan değildi" diye patladı Teresa. "Benim de hatam değildi. Benim adıma daha fazla özür dileme. Doktorların, ilaçların suçu. Olacak iş değil." "Tamam annem" dedi Lina. "Senin aklının yerinde olduğunu herkes biliyor." Rahip Sherry, Haham Hers'in koluna girip Teresa'ya bir arada alınmaması gereken iki ilacın verildiğini anlattı. "Benim bir suçum yok" dedi Teresa bir kez daha, rahibin kendisini konuşturduğunu düşünerek. Lina'nın genç oğlu Mike heykelin yanına gidip Steve'in beton zemini delmesini izledi. "Hey Joe" diye seslendi Steve. "Bu heykel bir sonraki buzul çağına kadar dayanabilirmiş." Joe Lucasto bunu iltifat olarak kabul ederek el salladı. Misafirler Meryem Hanım'ın etrafında toplandılar. Koruyucu gözlüklerini takan Steve matkapla delmeye başlayınca çok yüksek ve tiz bir gürültü oldu. 5 dakika sonra Mike ve Frank Steve'in heykeli kamyonete yüklemesine yardım ediyordu. Lena ve Teresa heykeli yün battaniyeye sardılar ve kendi evlerinde yapacağı kısa yolculuk için iki ucu kancalı lastik kordonuna bağladılar. Yüzünü bir havluyla kapatırlarken Joyce Meryem Ana'nın gidişinin onu üzdüğünü fark etti. Bu sabah erkenden Frank ve Nina'nın uyanmadan önce bahçeye çıkıp onunla vedalaşmıştı. "Saygısızlık ediyorsam özür dilerim" diye fısıldadı. "Kimsenin eteğin altına bakmasına izin vermeyeceğim. Ama bence Lupo'ların yanında daha mutlu olacaksın." Meryem Ana'nın öne uzanan eline dokunmuştu ama sanki yüzündeki ılımlı ifade bu konuda ona yardımcı olmayı reddetmişti. Rahip Sherry kağıt bardağını havaya kaldırıp neşeli ama resmi bir sesle "Baylar bayanlar" diye sözlerine başladı. "Ev sahiplerimiz tabakniklere bu tanışmayı bir kutlamaya ve hatta cemaatimizin tasdikine dönüştürdüklerinden dolayı teşekkür etmek için 2 dakikanızı istirham edeceğim. Bildiğiniz gibi biz Katolikler Tanrı'nın İsa'da vücut bulduğuna inanmaktayız. Tanrı'nın sevgisini sevgili Peygamberimiz Hazreti İsa suretinde dünyaya indiğini söylüyoruz. Her güce haiz yaratacağı istinaden yapılan bu güzel benzetme bizim geleneğimizde azizleri özellikle de Meryem Ana'yı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mamafi, Tanrı'nın sevgisinin yeryüzünde hayat bulduğu düşüncesi bence bir tek Katoliklerle sınırlı değil. Burada bulunan bizler." Rahip sözlerini hahama dönerek devam etti. "Museviler de, Hristiyanlar da Tanrı sevgisinin dünyada suret bulduğuna inanıyoruz. Gökyüzü ve denizin ihtişamında, ormanın ve bahçenin güzelliğinde, her şeyin ötesinde bizi anlayış ve şefkatle, dostluk, saygı ve sevgiyle sarıp sarmalayan insanların yüzleri." Rahip gülümseyerek Michelle'e döndü. "Siz de bir şeyler eklemek ister misiniz?" "Ben de bir haham, bir papaz ve bir rahip bir kayıkta gidiyorlarmış" diye başlayan bir fıkra anlatmaya niyetlenmiştim. "Ama belki de anlatmasam daha iyi olacak" dedi. Haham son sözleri Lucastaları rahatlatmış gibiydi. "Biz Museviler şükretmeyi severiz" diye sözlerine vaaz verir bir tonlamayla devam etti. "Gün boyunca olan hemen hemen her şey için Musevilerin bir şükran duası vardır. Sabah uyandığımızda, yemekten önce ve yemekten sonra, gökyüzünde bir yıldız gördüğümüzde, kötü bir haber duyduğumuzda bile şükretmemiz için bir dua vardır. Hangi duayı okumamız gerektiğini unuttuğumuzda veya böylesine mutlu bir ortamda her türlü amaca hizmet eden bir şükran duası vardır. Adı Şihek Hayanu. O anın güzellikleri için Tanrı'ya şükrediliyor. Bu dostane ve iyilik dolu ortamda bu duayı okumak istiyorum. Baruch Ata Adonai Elohayu Melech Haolam. bizi koruyan ve esirgeyen Tanrım varlığını evreni kaplıyor. Şehyanu, komşularımız arasında bu güzel günü görelim diye bizim yaşamımızı sürdürün. Vikeyamanu, bize dostluk bağlarıyla kuvvet verdin. Vihiganu, Lazman, Hazeh ve bol güneşli bu güzel yerde bu değerli ana ulaşabilmemizi sağladın. O sırada Jack elinde kocaman bir tepsiyle mutfaktan dışarı çıktı. Haham hemen ekledi ve bu muhteşem çilekli tatlıya. Nina ve Sylvia tatları görünce birazdan çığlık attılar. Herkes güldü. Amin dedi Rahip Şeri ilk tabağı almak için uzanarak. Herkes tatlısını alıp da sandalyelere otururken Catelyn ve Joyce mutfağa girdi. Nasıl gidiyor dedi Catelyn alçak bir sesle. Fena değil dedi Joyce hafifçe omuzlarını silkerek. Mutfağa doğru dönüp mikserin pervanelerindeki kremaları akıtmaya başladı. Geçtiğimiz pazartesi Frank yeni işe başladı. Birbirimize iyi davranıyoruz. Para durumu biraz gerginlik yaratıyor ama en azından bunu konuşabiliyoruz. Nina ile ilgilenmek bizi bir araya getirdi. Ona bir şey olmadığı için ikimiz de şükrediyoruz. Nina iyi görünüyor. Kemik iyileşirken bacaklarını formda tutmak için saatlerce hiç durmadan kondisyon bisikletine biniyor. Ağacın tepesinde ne iş olduğunu öğrendin mi? Erkek arkadaşlarından biriyle iddiaya girmiş dedi Joyce. Daha akıllı olduğunu düşünüyordum ama spora düşkün olmanın yanı sıra hava atmayı da seviyor. Olanlardan dolayı kendini aptal gibi hissediyor. Bana öyle dedi. Peki sen nasılsın? Ben de otobüs güvenliği konusunda yazıyorum. Bir de Manolya'nın limanının 60 sayfasını bitirdiğimi duyunca sevineceğini düşündüm. Joyce bu harika. Manolya'nın yeni bir sevgilisi olabilmesi için Jordan'ın gitmesi gerekti. Zavallı adam nasıl öldü? Raf Boğazı'nda ya da o zamanki adıyla Raf Rahnesi'nde bir gemi kazasında. Eski adını kullansan daha iyi olur. Yoksa buradaki tarih meraklıları canını okur. Diğer önemli bir haber de terapiye başlamış olmam dedi Joyce. Hala bu yaptığımı neden yaptığımı anlamaya çalışıyorum. Catelyn'in yüzü asıldı. Bir hata yaptın. Evet ama yine de bunu çözmem gerek. Terapistin Frank'in yokluğunun başlıca sebeplerinden biri. Jack mutfak kapısından başını uzattı. Biraz daha buz lazım. Hemen getiriyorum dedi Joyce. Good Harbor'da bir yürüyüşe çıkmamız lazım dedi Catelyn. Joyce başıyla onayladı ama Nina okula başlıyordu. Yazılarını yetiştirmesi gereken tarihler yaklaşmıştı. Gloucester'a en erken bir hafta sonra dönebilirdi. Sen de bana bir özet geç. Of o kadar çok anlatacak şeyim var ki dedi Catelyn. Danny'nin ölüm yıldönümünde mezarlığa hep birlikte gittik. Jack ve Hal Good Harbor'ın kumsalında getirdikleri taşları mezara koydular. Duayı Hal okudu. Sonrasında kahveli dondurma yemeye gittik. Sana Danny'nin kahveli dondurmayı çok sevdiğini söylemeyi unutmuştum. Hal onunla ilgili çok komik şeyler hatırlıyor. Köpeklerin kulaklarını öpmesi gibi şeyler. Catelyn durakladı. Jack Danny ile ilgili yüzlerce soru sordu. Güzel bir gündü. Üzücü ama güzel. Dur bakayım başka neler oldu? Jack kendine bir yer bulana dek Ed'in dairesine taşınıyor. Gelecek hafta orada akşam yemeğine davetliyiz. Hal Yom Kipur'da Tevrat'tan bölüm tamoksifenle görüşmek için onkologdan randevu aldım. Dipnot tamoksifen kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatan veya durduran bir ilaç. Epey bir haber birikmiş. Bu arada çok iyi görünüyorsun. Saç kesimin. Nina ve Sylvia buz almak için içeri girdiler. Arkalarından peçete almak üzere Michelle içeri girdi. Catelyn ve Joyce birbirlerine bakıp gülümsediler. Şimdilik bu kadarını da yetirmek zorundaydılar. Gelecek hafta kumsalda yürüyüşe çıkana dek telefonla idare edeceklerdi. Yağmur da yağsa, hava güneşli de olsa buluşacaklarına söz verdiler. Köprünün üzerinde buluşup kucaklaşacaklar, ayakkabılarını çıkartıp Good Harbor'ın bir ucundan ötekine yürüyecekler, sonra dönüp tekrar yürüyeceklerdi. Kocaları ve çocuklar, işleri ve vücutları hakkında konuşacaklardı. Gelecek hafta ve bir sonraki hafta, ıslak ayaklarla ve kuru ayaklarla, çıplak ayaklarla ve ayakkabılarla, sıcak havada, sisli havada ve sonra soğuktan sarınıp sarmalanmış olarak. Catelyn'in köpeği önden koştururken, Buddy ve Frank arkalarından gelirken, Joyce'un şehirden ziyaretine gelen eski arkadaşlarıyla ve son olarak da kırmızı ve sarı kovalı torunlarıyla. Good Harbor'da olayların gidişini birlikte görerek. Kitabın sonu 30 Ekim 2015.